Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izindeyiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Güray hocamızla değerli dinleyicilerimiz az sonra geçen haftadan devamla Lale Devri'nin sonunu patrona Halil isyanını anlatacağız ve arkasından mütakip gelişmeleri soracağız Güray hocamıza. Ama öncesinde hep yaptığımız gibi sorularınız, yorumlarınız için ve ayrıca kitap armağanımız için telefon numaralarımızı anımsatayım ben sizlere. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, Ankara'nın kodu 312. Bir kez daha söyleyeyim telefon numaralarımızı: 463-34-19, 463-34-21. Hocam önce bu haftaki armağan kitabımızı tanıtalım dinleyicilerimize ve ardından tarih dünyamızdan haberler var mı, ben onu soracağım size.
Evet, bu hafta dinleyicilerimizden ilk arayana Yavuz Sultan Selim Han kitabını hediye ediyoruz. Doktor Selahattin Tansel tarafından hazırlanmış olan bu eser, rahmetli tarihçi duayen bir hocaydı. Selahattin Tansel'in bu eseri çok kıymetli bir eserdir. Tabii ki çok uzun süre gayret göstermiş. Özellikle Yavuz Sultan Selim Han'ın üzerine yazılmış olan Türkiye'deki en iyi araştırmadır diyebiliriz. Ve bundan sonra da araştırmacılar bu eseri kaynak olarak kullandıkları gibi gerçekten yaklaşımlarıyla da hala klasik bir eser halini almıştır diyebiliriz. Çok okunan bir eser. Türk Tarih Kurumu'nun yayınladığı bu klasik hale gelmiş olan kitap bugünkü dinleyicimize hediye olacak. Ve tabii ki anlamlı bir dönem. Yavuz Sultan Selim Han Türk tarihinin zirve padişahlarından birisi. Gerçekten Osmanlı Devleti'ni 8 yıl gibi kısa bir sürede dünya gücü haline getiren, Akdeniz'in ve Karadeniz'in hakimi olduğunu ispatlayan, bütün İslam dünyasının hamiliğini üstlenmesini sağlayan, süper güç haline getiren, Osmanlı'yı Afrika'da dahi tek kılıç haline getiren çok büyük bir dönem, önemle bilinmesi lazım olan bir çağdır. Yavuz Sultan Selim Han çağını hediye ediyoruz Selahattin Tansel'in kalemiyle.
Ve hocam Orta Doğu'daki bizim çıkarlarımızı, egemenliğimizi pekiştirip dünyaya ilan eden de bir kahraman aslında Yavuz Sultan Selim Han.
Yavuz Sultan Selim'in hayatını belgelere dayalı doğru bilgilerle öğrenebileceğimiz kaynaklar var. İşte bunlardan birisi bu elimizdeki eser. Ben bir anekdotla da hemen başlamak istiyorum programımızın akışı içerisinde. Yavuz Sultan Selim Han'ın tahta gelişi ve vefatına kadar yapmış olduğu faaliyetlere baktığımız zaman gerçekten her yıl Osmanlı Devleti'ne çok dev adımlar atarak ileri doğru yükseltmiştir Osmanlı Devleti'ni. Bir kere Anadolu'daki birliği, Suriye ve Irak'a kadar olan sahadaki Şah İsmail'in faaliyetlerini frenleyerek Memluklu Devleti'ni de bütünüyle kendisine bağlamak suretiyle bütün Doğu Akdeniz'e taşımış. Haremeyn-i Şerife'nin hadimi olarak kendisine bir lakap almış. Hakim sıfatını ortadan kaldırmış ve hadim sıfatını benimsemiştir.
Ne demek Güray
hocam? O onun karakterini de gösteriyor. O millete hizmeti, devlete hizmeti, aynı zamanda İslam'a hizmet olarak görmüş olan bir padişah. Bundan dolayı da Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, yani Haremeyn-i Şerifeyn'in Mekke ve Medine'nin, Kabe ve tabi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin makamı olan Medine'ye hizmeti bir görev addetmiştir. Hakim sıfatını kullandırmamış kendisine, hadim yani hizmetkar sıfatını vermiştir. Bu Devam etti tabii. Sonraki hükümdarlarda bir gelenek halinde Yavuz Sultan Selim Han'ın bu tevazulu bakışını kullanmaya devam ettiler, yaşamaya devam ettiler. Tabii ki özel bir kişilik olduğunu anlıyoruz. Babasına kafa tutması, 2. Beyazıt Han'a. Onu ağır karakterinden dolayı eleştirmesi, yani ağırbaşlılığı ve olaylara müdahaledeki geç kalması, yavaştan ihmalkar davranışları dolayısıyla eleştirmesi. Yani kendisi açısından ihmalkar görüyor onun tutum ve davranışlarını. Yoksa tabii ki Sultan II. Bayezid Han'ın kendine ait bir karakteri var. Bir hareket tarzı var. Devlet yönetim tarzı var. Ama Şehzade Selim Trabzon Şehzadesidir o tarihte. Çok cevval, atılgan, Doğu Anadolu'daki ve Karadeniz'deki faaliyetleri, hatta Güneydoğu Anadolu'daki Osmanlı Devleti'nin evet, doğusundaki hocam. Sorunları çok iyi bilmektedir. Ve bir an önce çözülmezse Osmanlı Devleti'nin büyüyemeyeceğini, batıya doğru da yönelemeyeceğini, çünkü doğudan çok büyük tehlikelerin gelmekte olduğunu anlamıştır.
Hocam tahlil yapıyor, teşhis yapıyor ve anında harekete geçiyor.
Böylece evet. Olayları çözen bir hükümdar olarak tarihe geçmiştir.
Güray Hocam, tarih dünyamızdan haberler nedir bu hafta?
Bu hafta... Hafta sonu Türk Tarih Kurumumuzun da katılımıyla Kıbrıs meselesi ele alınacak. Türkiye Barolar Birliği binasında, Balgat'ta Kıbrıs ve Maraş konusunu ele alan bir uluslararası sempozyum var. Cuma günü ve cumartesi günü devam edecek bu sempozyumda da Türk Tarih Kurumu olarak belgelerimizle ve bizdeki bilgilerle hukuk insanlarıyla bir araya gelerek bir bilimsel etkinlik yapıyoruz. Bütün kamuoyunu buraya da davet ediyoruz.
Açık yani değil mi hocam? Değil
tabii kamuoyuna evet. Açık. Kıbrıs meselesiyle ilgili gerçekten akademik ve hukuksal açıdan konuyu ele alan, tarihsel ve güncel açıdan uluslararası hukuk açısından da konuyu değerlendiren oturumlar var. Biz burada Maraş ve tarih hukuk bağlamındaki yeri konusunda
İlginç, evet hocam.
Belgeler ve bilgiler paylaşacağız. Ardından pazartesi günü İstanbul'da Ayasofya, Fatih ve Vakfa Vefa anma etkinlikleri kapsamında Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamızın anmasını da gerçekleştireceğiz. Ayasofya müdürüydü, aynı zamanda Kültür Bakanlığımızın bakan yardımcısıyken ve görevi başındayken Malazgirt yolunda trafik kazasında kaybetmiştik geçen ay. Onun ayının tamamlamasının ardından bir anma etkinliğimiz olacak. Aynı zamanda öğrencileri ve hocalar arkadaşları bir araya geliyor. Bu Ayasofya etkinliği kapsamında bir anlamlı buluşma yapıyoruz. Yani sadece Ayasofya değil, içerisinde Fatih var, Ayasofya'nın hali var, tarihi var. Ama Ahmet Haluk Dursun hocamızı anma maksadı da var. Hocaları, öğrencileri ve kültür insanları bir araya gelerek İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda, ana kampüsteki rektörlük binasında bir panelle açılışımız var. Ardından da Sultanahmet Meydanı'nda, Ayasofya Meydanı'nda, Eyüp'te Meydan'da, Sirkeci'de ve Gülhane Parkı'nda çeşitli etkinliklerle anma gerçekleşmiş olacak. 3 gün boyunca devam edecek. Ama asıl panel pazartesi günü Ayasofya paneli şeklinde yapılacak.
Kamuya açık hocam.
Kamuya açık. Bütün evet. Kamuoyuna açıktır. Zaten duyurular da var.
Devam edeceğiz. Sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, geçen haftadan devamla 1718-1730 sırası tarihler arasında önemli bir olgu var tarihimizde. Lale Devri diye anılıyor bu dönem. Ancak bizler tarihle ilgili olsak da Lale Devri'nin yalnızca bir safahat, bir eğlence, bir saraydakiler için güzel geçen fakat toplumda karşılığı olmayan bir dönem olduğunu zannediyorduk ki geçen hafta hocamız Güray Kırpık hocamız göründüğü gibi olmadığını söyledi. Bir ıslat dönemi sanki. Hocam buradan başlayarak Patrona Halil isyanı, isyanın çıkış koşulları, isyanın seyri ve bastırılmasını anlatır mısınız bizlere? Söyler misiniz Güray Hocam?
Evet, dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce sabırla bize katlandıkları ve dinledikleri için, zaman ayırdıkları için. Lale Devri, böyle bir güzel adlandırma tarihçilerin marifesidir. O dönemin insanları bunu başaramadılar ama tarihçiler başardılar. Öncelikle bunu belirteyim. Yani Lale Devri'nde yaşıyoruz diye yaşamıyordu o dönemin insanları. Sokakta yaşayan vatandaşı, hükümdarı, sadrazamı, askeri ya da devlet erkanı, biz Lale Devri'nde yaşıyoruz, ne güzel yaşıyoruz, laleler içinde demiyorlardı. Tabii ki tarihçilerimiz bunu 19. yüzyılın sonlarında, ikinci yarısında adlandırdılar. Yaklaşık 150 yıl sonra Lale Devri'ne Lale Devri dendi. Bunu popüler tarihçilerimiz başardılar. Tıpkı Rönesans'a Rönesans diyenlerin 300 yıl sonra yaşayanlar olması gibi. Yani 15. yüzyılın Rönesans olduğunu, 18. yüzyılın aydınlanmacı filozofları ve tarihçileri, sosyologları yazdılar, çizdiler, adlandırdılar. Ölmüş olana isim koymaktır bu aslında. Baktığımız zaman çok ilginç bir durum ama maalesef bu insana isim koymakla ilgili bir şey değil. Bu nam salma olayı diyebiliriz. Yani şöyle bir Darb-ı Mesel vardır ya bizde, çok önemlidir. Yiğit ölür, namı kalır, at ölür, eğeri kalır gibi. At ölür, eğeri kalır, yiğit olur, namı kalır. Şimdi tabii burada namımız yürüsün şeklindeki söylemler tarihçiler için görev oluyor. Bu namı söyleyecek olan, anacak olan kim? Kimlerin yaptıklarını nasıl anmakla sorumluyuz? İşte bilimsel belgeler.
Hocam o zaman buraya gelmiş. Bunu
gerekiyor. Yani buraya... Lale Devri adını Lale Devri'nde yaşayan 3. Ahmet vermedi. Damat İbrahim Paşa vermedi. O dönemin tarihçisi olan Naima da vermedi. Anlatabiliyor muyum? Evet, yani hocam. Abdi de vermedi. Abdi tarihi o dönemin yaşayan tarihçisi bunlar. Vakanüs de vermedi.
Güre hocam neden Lale demişler? Biraz da Lale konusuna girelim madem söz geldi buraya.
Lale dönemin bir alışkanlığı, kültürü, modası olmuştur. Ve özellikle Balkanlardan, Anadolu'dan, bazı yerlerden, şehirlerden ki bugün de gülü ve lalesiyle meşhur olan şehirlerimiz var. Böylece İstanbul'un saraylarının, bahçelerinin inşa edildiği, süslendiği, imarının yapıldığı bir dönem Lale Devri. Ancak o kadar da rahat bir dönem değil. Laleler içinde yaşanılan bir dönem değil. Bunu ifade etmek için ben az önce ifademi, sıkıntıları da olan bir dönem olduğunu, savaşlarının olduğunu, yoksulluklarının olduğunu, büyük olayların, depremlerin, doğal felaketlerin olduğunu, yangınların olduğunu unutmayalım. Hatta şunu söyleyebiliriz, Osmanlı Devleti'nin kendi tarihi içerisinde gelmiş geçmiş en büyük depremlerden birisi 1718'de olmuştur. Ve 3 dakika boyunca İstanbul, yani tabii bir deprem sismik atlasıyla ölçülmüş değildir ama 3 dakika boyunca sallanmıştır. Yıkılmadık ev, kasır kalmadı diyor tarihçiler. Dolayısıyla İstanbul'un baştan sona yeniden imarını gerektiren bir depremdi 1718 yılındaki deprem. 1728 yılında gerçekleşen, ortaya çıkan Balat'taki yangın İstanbul'un bütün tarihi bölümünü sararak yok etmiştir. Yani Büyük İstanbul yangını deniliyor bu. 1728-29 yılında aylarca sürüyor yangın. Söndürememişler ve... bu tür olaylar, ya isyanlar, savaşlar.
Güre hocam bu yangın...
Patronu Halil isyanı da akabinde çıkıyor evet. Tabii.
Güre hocam bu yangınlar meselesini, İstanbul yangınları meselesini müstakil bir programda soracağım size. Çünkü Tanpınar İstanbul halkının yangınlarla nasıl haşır neşir olduğunu, ne tür bir artık davranış şekli geliştirdiğini çok güzel betimler. Ayrı bir müstakil program yapalım
evet, Güre hocam. Evet, İstanbul yangınları ve onları söndürmekle görevli olan tulumbacıların zorlukları, yaşadığı çileli hayat dikkat çekici. Çünkü İstanbul ahşap ve geleneksel olarak da korunan bir şehir. Yani mimarisi korunma altında, korunmak zorunda. Hatta şunu söyleyelim. Top icat edildi ve kale şehirleri artık bir anlam ifade etmiyordu diyoruz ya. Aslında ediyordu. Topun icadından sonra da kaleler yaptırılmaya devam etti. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda dahi kale yaptırmıştır. Bunu unutmayalım. Yani bazı savunmalarımızda mesela... Plevne savunmasında kale savunmasıdır Plevne'deki baktığınız zaman. Kuşatma vardır ama kaledir. Şehir surlarından oluşur. 19. yüzyılda hatta 18. yüzyılın İstanbul'un da surların yeniden yaptırıldığını görüyoruz. Damat İbrahim Paşa yangından sonra yanan, tahrip olan İstanbul'da hem depremden sonra hem de yangından sonra bütün mahallelerin yeniden inşa edilmesi talimatı vermiştir. Damat İbrahim Paşa tabi reformist ve inşaatçı bir adam. Üçüncü Ahmet'in de en büyük talihidir. Onu da ifade edeyim. Gerçekten 1718 yılına kadar İstanbul harap haldeydi. Damat İbrahim Paşa vezir-i azamlığa geldikten sonra bayındırlık faaliyetleri had safhaya ulaşmış ve İstanbul'un Lale Devri isminin anılmasının sebebi son 12 yıllık dönemdir. Damat İbrahim Paşa dönemidir. Asıl onun hakkıdır. Lale Devri'nin hakkını veren ve Lale Devri'nin Lale Devri adını almasına sebep olan kişi damattır. Nevşehirli İbrahim Paşa diye bildiğimiz bu paşa çok iyi yetişmiş bir Enderunluydu. Yani kendi memleketi olan Nevşehir'den devşirilmiş büyük ihtimal Hristiyan Türklerden İslam'a kazandırılmış bir genç çocukken aileden alınmış bir Yeniçeriydi. Aileye damat olmuştur, sadrazamlığa yükselmiştir. Enderunluğa seçilmesi zaten çok zeki bir insan olduğunu gösteriyor, başarılı olduğunu gösteriyor. Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın Anadolu'nun her yerinde, Balkanlar'da, İstanbul'da kendi adıyla yaptırmış olduğu ve hatta başka inşaatlar yaptırdığını biliyoruz. Ancak 3. Ahmet tabii uzun yıllar hükümdarlık sürmüş olan bir Osmanlı padişahı olmakla birlikte kendi saray eğlencesine pek düşkün, devlet işlerini fazlaca vezirine emanet etmiş ve bunun da cezasını çekiyor hayatında.
Ne şekilde hocam?
Hayatıyla çekiyor. Patronu Halil isyanını fark edemiyor Nevşehirli İbrahim Paşa ve gelen tehlikeyi de göremiyor 3. Ahmet, çünkü vezirinin halkla çok iyi irtibat kurduğunu ve sevildiğini zannediyor. Nitekim bunu kendisi ifade ediyor ve tarih kaynakları şöyle bir ifadesini de almışlar. Ben burada hemen çok ibretlik bu ifadeyi, yani 3. Ahmet'in tahttan indirilişine sebep olan olayları yorumlayış tarzına bakın. Yani bir padişah tahttan indirilirken hayıflanıyor ve yerine geçen 1. Mahmud'a, yeğenine diyor ki, vezirine teslim olma, nasihatte bulunuyor. Daima ahvalini tecessüs eyle, yani onu sürekli denetle, takip et. Tecessüs eyle, yani takip ettir diyor. Ne yaptığını bil ve 5-10 sene birini vezarette müstakil istihdam eyleme. Bu ne demek? 12 yıl tahtta vezirliğe bıraktığı damat İbrahim Paşa nedeniyle kaybettiğini söylüyor. Yani başarılı olurdu ama hepsini ona havale ettim işlerin. Kendim başka işlere daldım.
Devam da hocam, evet, ilginç.
Diyor, müstakil olarak bir kişiye bırakma diyor işleri. Ve onları denetleyecek kişiler tayin et. Kalemi derularına itimat etme. Bakın bu ne demek? Sen kalem özel olarak, özel kalem diyoruz ya, genel sekreter, özel kalem gibi senin etrafındaki has oda başlarına güvenme diyor. Onların arasından, onları aralayarak halka direkt temas kur. Bu ne demektir? 3. Ahmet'in ne kadar bilinçli bir hükümdar olduğunu ama yaptığı hatanın farkında da olduğunu, evet, gösteriyor. Gerçekten çok ciddi nasihatler bunlar. Tahttan giden bir hükümdarın yeni gelen padişaha bir nasihati. Merhamet sahibi ol ve sahavete elden koma. Yani cömertliği elden geri koyma diyor. Birilerinin demesiyle hemen cezayı kesip verme etrafındaki kişilere. Gayet tasarruflu bir kişi ol. Hala hazinelerde olan malı zayi etme. İşi kendin gör, ele itimat etme. İşte benim ahvalim sana bir nasihat olsun. Yeterlidir oğlum, devlet işlerini baban Feyzullah Efendi'ye ve ben Vezir-i Azam'a bıraktığımdan bu haller başımıza geldi. Sen bizzat idareyi ele al. Sözleri yaşadığı üzüntü ve pişmanlığı ortaya koymaktadır.
Edebalı yandım hocam şimdi.
Yani şimdi bu nasihate bakar, evet, mısınız? Şimdi bu devlet adamının, yeni gelen bir devlet adamına, padişaha, hükümdara doğrudan sözleri. Benim düştüğüm hatalara düşme, hatalarım bunlar da diyor. Elinde imkanlar var, bunları değerlendir diyor. Gerçekten ibretlik bir tablodur. Bu yani illa hükümdar olmak da gerekmez. Her insan için bir nasihattir bu sözler. Baktığınızda, evet, ailemizde, toplumumuzda herkesin bir sorumluluğu var. Bulunduğu yerde nasıl hareket etmesi gerektiğini, doğruyu, gerçeği araştırarak doğru bilgiyle yaşaması gerektiğine işaret eder.
Diyelim ve bir soluklanalım hocam, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam, Patrona Halil isyanının çıkış koşulları, Patrona Halil kimdir, isyanın seyri ve ne şekilde bastırıldı?
Patrona lakabı sonradan ona verilmiştir. Aslında o bir Osmanlı Levent'iydi. Yani donanmayı Humayun'da çalışan bir askerdi. Tabii İstanbul'daki donanmada tersanede görev yaptığını biliyoruz. Balkanlarda da görev yapmış. Donanmadan atıldıktan sonra Balkanlardaki askerler içerisinde, eşkinci ocakları dediğimiz ocaklar içerisinde de görev yapmıştır. Ve oralarda da rahatsızlık veren tavırlarından dolayı ihraç edildiğini anlıyoruz. Sonra İstanbul'da işsiz kalan askerler arasında olduğu için başka bir mesleğe yönelmiştir. Patrona Halil çok uyanık, zeki bir insandır ve esnaflık işinde de başarılı olmuştur kısmen. Ketüdağlar ve yiğitbaşılarla, İstanbul'daki esnafı güvenlik ve asayişinden sorumlu insanlarla olan iletişiminin çok organize olduğunu anlıyoruz. Ve esnaf ve pazar alanında İstanbul'da çok bilinen bir grup oluşturmuştur zaman içerisinde. Bunu nasıl başardı? Biz bugünkü tabirle, modern tabirle şöyle ifade edebiliriz. Siz eğer askeri yetenekleriniz varsa ve sonradan esnaflık işine girdiniz, esnaflık işinde de askeri yeteneklerinizle bu işi birleştirerek hareket ediyorsanız daha farklı bir noktaya doğru esnaflığı götürebiliyorsunuz demektir. İşte suistimale neden olabilecek tutum ve davranışlarından dolayı bu fark edilmiş ve askeri erkan tarafından, Mustafa Paşa tarafından özellikle desteklenmiştir. Yani esnafı elde tutabilecek, uyanık, zeki, hem askeriyeyi bilen hem de esnafı organize edebilen bir karakterde olduğunu.
Devlet desteği var arkasında.
Yani devlet diyemeyiz tam anlamıyla. Askeri grup içerisinde bazılarının desteğini ya da birilerinin desteğini almış olduğu anlaşılıyor. Bu Nevşehirli Damat İbrahim Paşa değil, tam aksine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya muhalif olan bir grup olduğunu ve bir taht darbesiyle hem padişahı hem de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'yı ortadan kaldırmak planını yapmakta olanlar esnafa yakın, halkı da kendi yanlarına çekebilecek karakterde insanlar arıyor. İşte bunlara en uygun olan kişi Halil'dir. Patrona Halil ismiyle anılmıştır. İsyandan önce de bu isimle halk arasında tanınmaya başlanmıştı. Kendi yanına katmış olduğu topluluğa bakarsak bir nevi gangster grubu gibi.
Yani, çete gibi hocam.
Tabii yani evet. Silahlanıyorlar. Esnafa pazarı bugün kapat, yarın aç gibi telkinler ve talimatlar, emirler veriyorlar. Eğer açmaz, kapatmaz sözü tutulmazsa da yağmalıyorlar onun dükkanını.
Hocam, bu söyledikleriniz sanki Türk tarihinin ilk mafyatik örgütlenmesi gibi yani, bir izlenim bıraktı bende. Evet.
Bu ismi ne kadar koyabiliriz orada? Benzeşimler gösterilebilir ama birebir örtüşmeyen yönleri de var. Çok orijinal bir, çağına özgü bir şey tabirle ifade etmek gerekirse. Patrona, yani tam bir esnaf patronluğu söz konusu burada. Ve esnafın yiğitbaşılığın da burada patrona ile beraber hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani yiğitbaşılık nedir? Yiğitbaşılık esnafın güvenliğini sağlayan bir asayiş kolluğudur. Yani esnaf kolluk kuvvetinin başında patrona Halil. Esnaflarla da işi var ama askeriye ile de o dönemin ordusuyla, Yeniçeri Ocağı'yla da bağlantısı var.
Hocam, çok güzel söylediniz. Tarihimizde böyle görevler, böyle sıfatlar var. Yiğitbaşılık, delibaşılık gibi. Bunlar bize özgü şeyler. Evet hocam, Güray hocam. Buyurun.
Tabii patronu Halil'in kendisi becerikli bir insan. Özellikle bugün de eski İstanbul diyebildiğimiz surlar içerisinde bulunan pazarların kapatılması, at meydanı, et meydanı diyebildiğimiz o bölgedeki bütün çeşitli pazar esnafının da yanında yer almasıyla özellikle demirciler, semerciler, işte önde giden bazı manavlar patronu Halil'in yanında yer almıştır. Bir esnaf ayaklanmasına dönüştürmüştür işi ve halkı da yanına çektiğini görüyoruz. Tabii burada ekonomik anlamda halkın da sıkıntılar yaşadığı ya da esnafın sıkıntılar yaşadığı konusu kullanılmış olmalıdır açıkçası. Halk dediğimiz insanın burada yaşadığı sıkıntılar ne boyutta, buna baktığımızda gerçekten de iktisadi anlamda düzelmeler olmuştu bazı esnaflar arasında, ama esnafın bir kısmında ciddi anlamda sorunlar vardı, ticari sorunlar vardı.
Ama hocam bu noktada geçen haftaki çözümlemeniz son derece önemliydi. Sanayi üretimine geçilmesi arayışları içerisinde olan devlet yapısına karşı esnafın isyan etmesi de doğal, çünkü çıkar.
Yani fabrika açılmasıyla ilgili evet, çalışmalar yapıyordu.
Söylediğiniz geçen hafta hocam.
Bu bunlar önemli. İse ayaklananlara bakıyorsunuz, geleneksel esnaf evet. Grubu. Burada da tıpkı matbaa ve müstensihlik, yani kalemle kitap yazalım mesleğimiz devam etsin diyenlerle matbaayı açanlar arasında bir tartışma var. Yani evet. Yenilikçilik ve yenilikçi olamama evet. haliyle ilgili diyebiliriz. Gerçekten bu çok dikkat çekici bir olay. Yenileşme çağının başlangıcında olan olaylar 19. yüzyılda, 20. yüzyılda Türkiye'de Osmanlı son döneminde de devam etti ve büyüyerek devam etti. Nitekim biz isyana kalkışanların istemedikleri şeyleri ilan ederken işte yeni kasırlar, yeni fabrikalar, yeni şeyler, pazarlar istemeyiz şeklinde sloganlar attıklarını.
Hocam,
kendilerine ait bazı hakları talep ettiklerini, ama evet. bunun yanı sıra tabii Nevşehirli damat İbrahim Paşa'yı da padişaha da halletmek için askeri evet. bir destek de aradıklarını. Nitekim gittiklerinde kışlayı da hemen açtırıyorlar ve kışlaya giriyorlar. Kışladan da askerle çıkıyorlar bu defa. Yani bu isyan eden patronu Halil ve ekibi askeri desteği sağlamak üzere kışlaya gidiyor. Kışlaya gidince askerlerle birlikte hareket etmeye başlıyorlar ve iş darbeye dönüşüyor. Çok ilginç bir ayaklanmadır. Burada da anlıyoruz ki askeriyenin de buradaki Halil ve adamlarını kullanma ve tetiklemesi söz konusu. Yani oradaki Yeniçeri ayaklanmasının bir sebep olarak da asayişi göstermesi söz konusu. 3 gün devam ediyor bu olay. Ve sokakta esnaf dükkanını açamaz, vatandaş yürüyemez hale geliyor. İstanbul'da pek çok yer tahrip ediliyor bu olay sırasında. Neticede damat İbrahim Paşa idam edilmiş. 3. Ahmet tahttan indirilerek tevkif edilmiş, gözetim altına alınmış ve yerine de yeğeni öncelikle 1. Mahmut yaş sırasıyla geçirilmiştir. Ve 1. Mahmut'un tahta geçişi sırasında da Sultan 3. Ahmet'in nasihatini az önce ifade ettiğimiz gibi kaydetmişler. Gerçekten ibretlik bir olay. Patrona Halil isyanı. Peki amacına ulaşabildi mi?
Hocam isyanın ne şekilde bastırıldığını söyler misiniz?
İsyanın amacına ulaştığı için artık bundan sonrasında tabii ki yeni padişah tahta geçti ve ferman yayınlandı.
Hocam çözümlemeniz bu şekilde mi? İsyan başarıya ulaştı.
Yani şöyle söyleyebiliriz. Patrona Halil isyanı Topkapı Sarayı'nın nasıl kuşatılmasıyla, askeriyenin de müdahalesiyle bir patron Halil isyanı olmaktan askeri darbeye dönüştü.
Evrildi yani hocam.
Evrilmiş oldu. Ve sonuçlarına baktığımız zaman...
Hocam şey daha soracağım. Patron Halil'in akıbeti?
Patronu Halil ve adamları da tabii ki tevkif edildi. Atıldılar sonra. Herhangi bir göreve gelmediler. Neticede bir şekilde kullanılmış görünüyorlar. Bunu da söyleyebiliriz.
Hocam
yani isyan... Başarıya ulaştığı net olarak patrona Halil'in söylenemez. O yüzden isyan olarak kalıyor.
Hocam isyan başarıya ulaştı ve isyancılar tarafından mı sonlandırıldı? Yoksa isyancılar devlet gücüyle derdest mi edildi?
Devlet gücüyle derdest edildiler. Onu ifade edeyim. Çünkü sonuçta yaptıkları şey de kanunsuzluk idi. Kanuni, hukuki bir yol değildi. Neticede onu kullananlar da, o yolu seçenler de kendilerine de yar olmayacağını görerek onları da ve olaya katılanları da derdest ettiler. Saf dışı ettiler. Esnaf teşkilatında yeni düzenlemeler yapıldı. 1730'dan itibaren tahta geçmiş olan 1. Ahmet'in daha tahta geçer geçmez yayınlamış olduğu fermanlar var. Ticaretle ilgili, esnafın durumu, askeriyenin durumu ile ilgili reformlar var. Ona da baktığımız zaman biz aslında yeniliklerin devam ettiğini, İstanbul'un yeniden bu patronu Halil İsyanı sırasındaki tahrip olmuş olan bölümlerinin yeniden yaptırıldığını görüyoruz. Lale Devri'ndeki saray ve köşklerin pek çoğu yağmalandı, tahrip edildi. Bu yağmacılardan bir kısım eşyanın kurtarıldığını söyleyebiliriz. İstanbul yangınına da sebep oldular isyancılar. Ancak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Patron Halil İsyanı yeniliklere karşı bir isyan olarak görülmektedir. Başarılı olamadı o nedenle. Çünkü Osmanlı Devleti artık Avrupa'ya karşı yeniliklerden yana bir devlet politikası izliyordu. Genel bakış açısı buydu. Nitekim 1. Mahmut zamanında biz bu reformların daha da artarak devam ettiğini göreceğiz. Yani o yüzden patronu Halil olayı bir isyan olarak kalmıştır.
Sular tersin tersin akmaz hocam.
Ama taht değişikliğine ve Lale Devri'ndeki bazı olaylara da sebep olmuştur. Lale Devri'nin sona ermesine neden olmuştur.
Hocam dinleyicilerimizden gelen mesajları paylaşacağız ama sonra şunu sorayım size. Yani bu bir kesintiye uğratmış mıdır Lale Devri'nde alınan kararları, devlette, millette, toplumda reform hareketlerini bir inkıtaya, kesintiye uğratmış mıdır?
Şimdi matbaanın Osmanlı Devleti'ne gelişi 1728 yılından itibaren baktığımızda 100 yılda 80 kitap basmıştır matbaa. Bir matbaa açılıyor. Tabi İbrahim Müteferrika ve Said Efendi'nin aynı zamanda devlet erkanının da desteğiyle yapılmış olan reformlar içerisinde askeri ocağın yenilenmesi, az önce ifade ettiğim gibi askeri ocak nedir, hangisidir? Mühendishane okulunun açılması ilk defa 1. Mahmut zamanında gerçekleşiyor. Mühendishane okulu tabii ki askeri yenilik anlamına geliyor. Teknik yeniliktir bu. 1. Mahmut pek çok sahada olduğu gibi sosyal sahada da yenilikler yapma taraftarı aslında. Lale Devri'ndeki yenilikler içerisinde de var bu. Avrupa'ya ilk defa elçiler gönderme, daimi elçilikler henüz açılmadı ama Avrupa'daki gelişmeleri takip edecek heyetler gönderme ve Avrupa'dan teknik ekipler, heyetler çağırma geleneğinin olduğunu görüyoruz. Nitekim bazı isimler saraya davet ediliyor ve onların görüşleri alınarak neler yapılması gerektiği İstanbul'da ya da Anadolu'da Osmanlı müşahede etmeye çalışıyordu. Yani dünya nereye gidiyor? Ticaret kuralları neler? Buna göre de reformlar öneriliyor. Gediklik müessesesi de bu dönemde ilk kez bir hukuka bağlanmaya çalışılıyor.
Hocam somutlaştırmak gerekirse belki Dede Efendi de bu döneme ilişkin çok büyük bir müzisyenimiz. Viyana'ya gittiği zaman siz valsi bilmiyorsunuz diyorlar Dede Efendi'ye ve bir gecede o muhteşem valsi yazıyor. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simtem, goncefem, bir bedel ol güzel diye. Bu dönemine sorayım hocam.
3. Ahmet çok müthiş bir bestekar, sanatkar, aynı zamanda kendi sanatını da şiiriyle ortaya koymuş olan sazende ve aynı zamanda bestekar, bir de güftekar. Güftekar dememizin sebebi şiirini, kendi yazdığı şiiri besteye çekiyor, notaya alıyor ve onu icra ediyor.
Evet.
Böylece onun gerçekten iyi yetişmiş bir hükümdar olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte devlet idaresinde ihmalkarlıklarının da cezasını çektiğini söyleyebiliriz.
Ve değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızın çözümlemeleriyle ve anlatımıyla işte bize ait Lale Devri de bu. Hocam şimdi dinleyicilerimizin mesajları. Antalya'dan Süleyman Gül adlı dinleyicimiz aramış. Şöyle demiş, ilk kez arıyorum ama Türkiye'nin Sesi ve tarih programınızı dikkatle dinliyorum. Güray hocanıza selamlar gönderiyorum demiş.
Biz de çok selam söylüyoruz Süleyman Bey'e.
Ve diye bugünkü kitabımızı kazanan şanslı dinleyicimiz Almanya'dan Selim Çatallar. Güle güle okusun Yavuz Sultan Selim adlı bu muhteşem eserini.
Evet, biz de hayırlı olsun diyoruz Yavuz Sultan hayırlı Selim olsun Han'ı da anıyoruz. Evet.
Selahattin Tansel hocanın kaleme aldığı ve şöyle eklemiş Güray hocam. Hocamız tarihi o kadar güzel anlatıyor ki zevkle dinliyoruz. Geçmişte yaşanan olayları sanki bugünmüş gibi canlı ve bugünle de bağlayarak anlatıyor. Tarihimizi dinlemekten, öğrenmekten Büyük mutluluk duyuyorum. Bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Ben müdavimiyim programın ama ilk kez aradım bugün demiş Selim Çatanlar.
Çok selam söylüyoruz Selim Bey'e. Kendisini de bekleriz her zaman Türkiye'ye de geldiğinde.
Kurumumuzun kapıları açık. Bizim kurumumuzun da kapıları açık hocam.
Evet.
Ve son sadık dinleyicimiz var olsun sağ olsun Aydın Küperi. Selam ve saygılarını yollamış hocam.
Biz de selam söylüyoruz Aydın Bey'e.
Bitirdik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık, sağolunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun.
Tarihinin izinde.